Ayrım 19, Miras, Robert Ludlow, sayfa 209. Ulster Scarlet, Victoria devrinden kalma sedirden fırlayıp telefonu kaldırarak santralin cevabını beklerken annesine hiç bakmıyordu. Yaşlı kadın ayağa kalktı. Yapma! Adam dönüp annesine baktı. Niçin yapmayayım? İstediğini yapacağım. Adam telefonu yerine koydu. Emin misin? Evet. Ulster kazanmıştı. Şekilsiz dudaklarıyla gülümsedi. Öyleyse işimiz bitti. Tam değil. Elizabeth bunun hayatına mal olacağını bile bir kez deneyecekti. Ya. Bir dakika için düşünmek istiyorum. Neyi? Ya anlaşmamızı bozmaya karar verirsem? Sonucu sen de biliyorsun. Uzun bir süre için bizden saklanamazsın. Ama zaman bana çalışan bir etmen olabilir. Senetleri düşünmenin zamanı geçti. Biliyorum, yoksa buraya gelmezdin. Bu güzel bir oyun, devam et. Eminim ki bunu sen düşünmemiş olsan bile kuşkusuz biri sana bu senetleri en akıllıca satabilme yolunun indirilmiş değerlerle para karşılığı olduğunu söylemiştir.
Kimse böyle bir şey demedi.
Şimdi soru sorma sırası bende.
Sor bakalım.
Altın olsun ya da başka bir şey, bu tutardaki yatırımların izini bulmanın çok zor olduğunu mu sanıyorsun? İki soru soracağım. Böyle yatırımları kabullenecek güçteki bankalar dünyanın neresindedir?
İkimiz de bunun karşılığını biliyoruz. Sıralandırılmış olarak olanaksız.
Ve İsviçre'deki büyük bankaların hangisinde yolundan saptırılmaz bir adam bulabilirsin?
Oğlu duraklayarak kapaksız gözlerini kıstı. Şimdi de delirmiş olan sensin dedi yavaşça.
Hiç de değil. Sen küçük bloklar halinde düşünüyorsun Ulster. Büyük tutarlar kullanıyorsun ama küçük blokların çerçevesinde düşünüyorsun. Düşün bir kere. Bern ve Zürih'in mermer salonlarında karşılıklı özel bilgi alışverişlerinden 1 milyon Amerikan doları kazanılacağına ait bir söylenti dolaşıyor.
Sen ne kazanırsın bundan?
Bilgi, isimler, insanlar.
Güldürme beni.
Gülmen kısa ömürlü olacak. Önemli dostların olduğu kuşkusuz. Onlara ihtiyacın da var. Tehditlerinden bu anlaşılıyor. Herhalde onlara çok para ödüyorsundur. Ama eğer ben onları tanırsam, benim ödeyebileceğim paralara hayır diyebilirler mi? Biliyorsun ki para yönünden benimle aşık atamazsın. Bu konuda biz tutarların ötesinde değiliz.
Acayip yüz çarpık ağızdan yükselen kahkahayla daha da şekilsizlenmişti. Yıllardır senin matematik kurallarının kokmuş olduğunu sana söyleyebilmek için bekledim. Senin o aşağılık al beni sat beni dalaveralarının sonu geldi. Siz istediğinizi yaptınız ama bitti artık. Öldü bunlar. Sen kimsin herkesi yönetecek? Kurnaz bankacıların ve kokmuş Yahudilerinle. Bittin sen artık. Seni hep izledim. Senin gibiler öldü artık. Benim dostlarımdan söz etme bana. Ne sana ne de senin parana ellerini bile sürmezler onlar.
Siyadır içindeki adam öfkeden köpürüyordu. Buna inanıyor musun gerçekten?
Elizabeth kımıldamıyordu. Çok basit bir soru sormuştu. Bütün kalbimle.
Ulster Scarlet'ın henüz iyileşmemiş eti yüzüne çıkan kanla daha da kızarmıştı.
Bizim başka bir şeyimiz var. Bize dokunamazsın sen. Bizim değerimiz parayla ölçülmez.
Ama şunu da kabullenmelisin ki banka mektupları konusunda olduğu gibi bir baş belası da olabilirim. Hem de bir hayli ileri giderek. Böyle bir kumar oynamak ister miydin?
11 tane ölüm ilamı imzalıyorsun anne, istediğin bu mu?
İkimizin de sorularının karşılığı hayır olmalı. Şimdi anlaşmaya başlıyoruz galiba.
Siyahlı adam durakladı, sonra yavaş ve belirgin bir sesle konuştu. Sen benim eşitim değilsin, bir an için bile bana eşit olduğunu düşünme.
Ne oldu Ulster? Ne oldu? Niçin?
Hem her şey hem de hiçbir şey. Hiçbirinizin yapamayacağı bir şey yapıyorum ben. Yapılması gerek ama sen yapamazsın.
Biz veya ben böyle bir işe girişmek ister miydim acaba?
Hem de her şeyden çok ama yapamazdın ki. Çünkü sen zayıfsın. Telefon odanın içinde yankılar yaparak çaldı.
Telefonu açmak zahmetinde bulunma dedi Uster. Bu yalnızca karım olacak o sadık orospu ile yeni yatak arkadaşının Claridge'den buraya gelmek üzere ayrıldıklarının işareti. Bir kere çalıp susar.
Öyleyse toplantımız burada sona erecek.
Oğlunun bunu hemen kabullenmesi yaşlı kadına kıvanç vermişti. Böyle durumlarda oğlunun tehlikeli olabileceğini biliyordu. Sağ gözünün üzerinde bir tik belirlenmeye başlamıştı. Adam bir kez daha parmaklarını yavaş ve kasti bir davranışla kastı.
Dediklerimi unutma, bir yanlış yaparsan...
Sözünü bitirmeden annesi lafı yarıda kesti.
Sen de benim kim olduğumu unutma delikanlı. Giovanni Merighi Scarlatti'nin karısıyla konuşuyorsun. Söylediklerini tekrarlamana gerek yok. Karanlık işlerine devam et. Bundan sonra seninle hiçbir ilişkim yok.
Siyahlı adam hızlı adımlarla kapıya yürüdü. Senden nefret ediyorum anne.
Umarım ki dostlarının sana yararı dokunur.
Hem de senin anlayamayacağın kadar.
Adam kapıyı açıp dışarı çıktı. Çıkarken ardından kapıyı sert bir şekilde vurdu.
Elizabeth Scarlatti pencerenin yanında duruyordu. Perdeleri açtı. Soğuk cama dayandı. Londra uyuyordu. Kentin asfalt yüzeyinde yalnızca birkaç ışık oraya buraya dağılmıştı.
Oğlu neye burnunu sokmuştu acaba?
Bundan da önemli. Kim ona ilgi gösteriyordu? Korku her an dehşete dönüşebilirdi. Çünkü Ulster'ın elinde Giovanni ile Elizabeth'in ona sağladıkları güç vardı. Evet, onlar ailece tutarların ötesindeydiler. Elizabeth'in gözlerinden yaşlar akıyordu. Benliğine yenilmişti, 30 yıldır ilk kez ağlıyordu.
Kendini pencereden zorla uzaklaştırarak odada gezindi. Düşünmesi gereken çok şey vardı.
28. Bölüm. James Derrick, İçişleri Bakanlığındaki odalardan birinde bir dosya çıkardı. Jacques-Louis Berthold, Chateau Yerault'un 4. Markisi.
Dosyalarla ilgilenen görevli odaya girdi.
Merhaba James, bakıyorum bu gece çalışıyorsun.
Ya öyle Charles, bir kopya çıkartıyorum. İstediğimi aldın mı?
İşte burada. Açıklamanı yap, hemen imzalayayım. Ama elini çabuk tut, içeride kağıt oynuyoruz.
Kısa ve basit. Amerikalılar kendi elçilik adamlarının burada el altında Amerikan senetleri satmalarından kuşkulanıyorlar. Bu Berthold da diplomatik çevrelerde dolaşıyor. Scarlett'la bir bağlantı olabilir.
Görevli gereken notları aldı. Bütün bunlar ne zaman olmuş?
Anladığıma göre bir yıl kadar önce.
Adam yazmayı bırakarak James Derrick'e baktı. Bir yıl önce mi?
Evet.
Ve bu Amerikalı herif de elçilikte çalışanlar konusunda şimdi bilgimi almak istiyor.
Evet.
Atlantik'in yanlış yönünde öyleyse. Bütün Amerikalı elçilik görevleri 4 ay önce atandılar. Bir yıl önce Londra'da bulunanlardan bir kişi bile yok şimdi.
Çok garip dedi Derrick sessizce.
Galiba senin Amerikalı dostunun kendi ofisiyle bağlantısı pek zayıf.
Bu demektir ki adam yalan söylüyor.
Yalan söylüyor.
Janet'le Matthew 7. katta asansörden gülerek indiler ve Elizabeth'in suitine doğru yürümeye başladılar. Yürümeleri gereken yol aşağı yukarı 300 metre kadardı ama 4 kez durarak birbirlerine sarılıp öpüştüler. Genç kadın çantasından bir anahtar çıkararak Canfield'a uzattı. Adam anahtarı sokar sokmaz kapı açıldı. Bir saniye içinde Canfield'ın tüm sarhoşluğu yok olmuştu. Apar topar odaya daldı. Yanan tek lambadan gelen loş ışığın altında Elizabeth Scarlatti sedirde oturuyordu. Yaşlı kadın yalnızca başını kaldırıp Canfield'la gelinine baktı.
Geldiğinizi duydum.
Kapıları sürmelemenizi söylemiştim.
Özür dilerim, unuttum.
Haydi canım, sürgünün sesini ben duydum.
O da servisinden kahve ısmarladım da.
Tepsi nerede?
Yatak odamda. Yatak odamda özel bir yer.
Hiç inanmam. Canfield yatak odasının kapısına doğru koştu.
Tekrar özür dilerim, tepsiyi almaya gelmişlerdi. Aklım çok karışık, bağışla beni.
Niçin? Ne oldu? Elizabeth Scarlett'i düşündü. Konuşurken gelinine bakıyordu.
Çok can sıkıcı bir telefon geldi biraz önce. Sizlerle hiç ilişkisi olmayan bir iş meselesi. Oldukça fazla bir tutarı kapsıyor. Onun için de İngiliz borsası açılmadan önce iyice düşünmem gerekiyor.
Başını çevirip genç adama baktı.
Benim dediklerimin dışına çıkmanıza neden olan bu önemli olayın ne olduğunu sorabilir miyim? Birkaç milyon dolar. Belki sen de bana yardım edebilirsin. Acaba Scarlett Endüstrileri Sheffield Sofra takımlarının geri kalan hisselerini satın almalı mı?
Bunun neresi bu kadar can sıkıcı?
Çünkü firma devamlı olarak para kaybediyor.
Öyleyse satın almayın. Bütün gece oturup düşünecek bir konu değil bu.
Yaşlı kadın adama soğuk gözlerle baktı.
Sheffield Sofra takımları İngiltere'nin en eski ve iyi firmalarından biridir. Yaptıkları mallar mükemmel. Ama bütün sorun devamlı olarak gelişen Japon taklitçilere dayanıyor. Eğer halk taklitlerden kaçınmayı öğrenebilirse sorun çözülmüş olacaktır.
Elizabeth Scarlett sedirden kalktı ve yatak odasına girdi. Ardından da kapıyı kapadı.
Genç adam Janet Scarlett'a döndü.
Hep böyle şeyler yapar mı? Kendinin özel danışmanları yok mu?
Ama Janet hala yatak odasının kapısına bakıyordu.
Şalını çıkarıp genç adama yaklaştı. Gerçeği söylemiyor.
Nereden biliyorsun?
Seninle konuşurken bana öyle bir baktı ki sanki bana bir şey söylemek istiyormuş gibi geldi.
Ne gibi?
Genç kadın sabırsızca omuzlarını silkti ve fısıltı halinde konuşmaya devam etti.
Bilmiyorum ama ne demek istediğimi anlıyorsun herhalde. Hani insan bir toplulukta yalan söylerse veya bir olayı abartırsa kocasına veya bir arkadaşına karışmaması için şöyle bir bakar ya.
Sözün ettiği firma hakkında yalan mı söylüyordu?
Hayır, o gerçekti. Aylardır Chancellor Drew o firmayı satın almak için onu kandırmaya çalışıyor.
Nereden biliyorsun?
Çoktan hayır dedi bile.
Öyleyse neden yalan söyledi?
Canfield otururken gözü koltuklardan birinin arkasında duran örtüye takıldı. Önce aldırmadı ama birden tekrar örtüye baktı. Kumaş sanki elle toplanılmış gibi buruşmuştu. Her yönüyle derli toplu olan odada bu örtü çok yersiz kaçıyordu. Canfield daha yakından baktı. İpliklerde çekilmeler vardı. Kumaşta ayrıca parmak izleri vardı. Koltuğa kim tutunduysa bunu büyük bir güç harcayarak yapmış olmalıydı.
Ne oldu Matthew?
Hiç, bana bir içki verir misin?
Tabii sevgilim.
Canfield pencerenin önündeki koltuğun çevresinde yürürken genç kadın da bara gitti. Belirli bir nedene dayanmadan Canfield perdeleri açarak pencereyi incelemeye başladı. Sürgüyü çekerek sol kanadı açtı, aradığını bulmuştu. Tahtada çizikler vardı. Pervazın bir bölümünde boya bozulmuştu. Belki de lastik tabanlı bir çizme tarafından yapılmıştı. Sağ kanadı da açarak aşağı baktı. Aşağıda 6 kat vardı. Yukarıda ise 2 katın üzerinde oldukça eğik bir dam. Pencereyi kapatarak kilitledi.
Ne yapıyorsun Allah aşkına?
Bir ziyaretçimiz gelmiş. Davetsiz bir konuk diyebiliriz.
Genç kadın yerinde kala kalmıştı. Aman tanrım.
Korkma, kayınvaliden aptalca bir iş yapmaz, inan buna.
Çalışıyorum, ne yapacağız şimdi?
Gelenin kim olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Yalnız sen kendini kaybetme, sana ihtiyacım var.
Niçin bir şey söylemedi acaba?
Bilmiyorum ama sen nedenini öğrenebilirsin.
Nasıl?
Yarın sabah herhalde bu Sheffield işinden tekrar söz edecektir. Eğer dediğim çıkarsa ona bu işi çoktan reddettiğini bildiğini söyle. O zaman sana bir açıklama yapmak zorunda kalacaktır.
Eğer anne Scarlett'i konuşmak istemiyorsa hiç konuşmaz, bilirim.
Öyleyse üsteleme. Ama eninde sonunda bir şeyler söyleyecektir.
Sabahın 3'ü olmasına rağmen lobide partilerden geç dönenlerden oluşan bir kalabalık vardı. Çoğu akşam giysileri içinde olan bu insanlar gülüşüyor ve dengesizliklerini belirtiyorlardı. Hepsinde de mutlu bir yorgunluk vardı.
Canfield masa görevlisine giderek dostça bir sesle konuştu.
''Bak ahbap, benim ufak bir sorunum var.''
''Buyurun efendim, bir yardımım dokunabilir mi?''
Biraz hassas bir konu. Ben Madame Scarlatti ve geliniyle birlikteyim.
Aa, evet, Bay Canfield değil mi?
Evet, kadıncağız epey yaşlı biliyorsun. Üst kattakiler de pek gece kuşu kişiler.
Scarlatti'lerin zenginlik öykülerini gayet iyi bilen görevli nasıl af dileyeceğini bilmiyordu.
Çok özür dilerim Bay Canfield. Ben hemen yukarı çıkarım. Çok can sıkıcı bir olay bu.
Yok canım, sustular artık.
Sizi temin ederim ki bir daha tekrarlanmaz bu tatsızlık. Herhalde çok patırtıcı insanlar olmalılar. Savoy ses geçirmeyen yapıtların en başında gelir biliyorsunuz.
Belki de pencereleri açık bırakmışlardır. Ama lütfen sen bir şey söyleme. Seninle konuştuğumu Madame Scarlatti duyarsa bana çok kızar.
Anlamadım efendim.
Sen yalnız bana onların kim olduğunu söyle yeter. Ben kendim arkadaşça konuşurum onlarla. Hani içki içerken filan.
Görevli Amerikalı'nın çözüm yolunu çok beğenmişti. Eğer ısrar ediyorsanız efendim, 8 batı bir de Viscount ve Viscountess Roxbury kalıyorlar. Yaşlıca bir çift. Tuhaf. Belki de konukları vardı.
Onların üstünde kim kalıyor?
Üstünde mi Bay Canfield? Sanmıyorum.
Lütfen.
9 batı bir de görevli sayfayı çevirdi. Orası boş efendim.
Boş mu? Bu mevsimde biraz garip değil mi boş olması?
9 batı bir aylık iş konferansları için tutulmuş.
Yani gece kimse orada kalmıyor öyle mi?
İsterlerse kalabilirler efendim ama şimdiye kadar öyle bir şey olmadı.
Kim kiraladı orayı?
Bertort ve oğulları adında bir firma.
29. Bölüm. James Derrick'in yatağının yanındaki telefon acı acı çalarak adamı uykusundan uyandırdı.
Ben Canfield, yardıma ihtiyacım var hem de acele olarak.
Belki de sana öyle geliyordur. Ne oldu?
Scarlatti'nin odasına girmişler.
Ne? Otel ne diyor buna?
Daha bilmiyorlar.
Ama söylemen gerekir onlara bence.
O denli basit değil. Kadın bunu kabullenmeyecektir.
Kadın senin sorunun. Beni niye aradın?
Kadın korkuyor gibi geliyor bana.
Dostum, kadın 7. katta kalıyor. Herhalde adamların uçtuğunu söylemek istemiyorsun.
Amerikalı İngiliz'in dediğini hiç de gülünç bulmadığını belirtmek istercesine biraz duraladı. Kadının kapıyı açamayacağını düşünerek yukarıdaki odalardan birinden aşağı inmiş her kimse.
Bertolt hakkında bir şey öğrendin mi?
Dur sırayla gidelim olmaz mı?
Derek Canfield'ı ciddiye almaya başlamıştı. Ama ikisi de aynı şey. 2 kat yukarıdaki odaları Bertold'un firması kiralamış.
Ne dedin?
Doğru duydun. 1 ay için günlük iş konferansları.
Konuşsak iyi olur.
Janet işi biliyor ve korkuyor. 1-2 tane adam yollayabilir misin?
Sence buna gerek var mı?
Pek yok ama yanılmak istemem.
İyi öyleyse mücevher hırsızlığına teşebbüs ederiz. Tabii adamlar üniformalı olmamalı. Biri koridorda, biri de sokakta durur.
Sağ ol, uyanmaya başladın mı?
Sayende uyandım. Yarım saat içinde Bertolt hakkında bulabildiğim her şeyle birlikte oraya gelirim. Adamın odalarına bir göz atsak iyi olur.
Canfield telefon kulübesinden çıktı ve otele doğru yürümeye başladı. Uykusuzluğu kendini göstermeye başlamıştı. Bir Amerikan kentinde olsaydım da kahve içebilseydim diye düşündü. İngilizler kendilerini bu denli uygar saymakla yanılıyorlardı. Bütün gece açık duran yemek salonları olmayan bir yer uygar olamazdı. Lobiye girdiğinde danışma masasının üzerindeki saatin 4:15 kalayı gösterdiğini gördü. Asansörlere doğru yürüdü.
Oh Bay Canfield!
Danışmadaki görevli koşarak yanına gelmişti.
Ne var?
Canfield yalnız Janet'i düşünüyordu. Kalbi duracak gibi olmuştu.
Siz gittikten hemen sonra efendim, 2 dakika sonra, gecenin bu saatinde çok tuhaf.
Neden bahsediyorsun sen?
Size bir telgraf geldi efendim.
Görevli Canfield'a bir zarf uzatmıştı.
Teşekkürler.
Canfield rahatlamıştı, asansöre bindi. Yükselmeye başlayınca zarfı baş ve işaret parmaklarının arasında tutarak yokladı. Zarf oldukça kalındı. Benjamin Reynolds ya soyut ve uzun sözler yollamıştır ya da Canfield'a bir sürü şifreyi çözmek düşüyor.
Derek gelmeden bitirebilir miydi acaba?
Canfield odasına girince lambalardan birine yakın bir iskemleye oturarak zarfı açtı. Şifre çözmeye gerek yoktu. Telgraf ellerindeki olaya kolayca uygulanabilecek basit bir iş dilinde yazılmıştı. Rawlins, Thomas ve Lillian'ın otomobil kazasında öldüklerini bildirmekten üzgünüm, stop. Kaza Pocono dağlarında, stop. İkisi de öldü, stop. Sevgili dostların üzülecekler, stop. Kadının acısını paylaş, stop. Masraftan kaçınmadık, stop. Malları temin eden İngiliz dostlarımız indirim için yapılacak konuşmalarda sana yardımcı olacaklar, stop. İsviçre'deki rakiplerimizi ve ilgili firmaların isimlerini biliyorlar, stop. Üç rakip İngiliz firmayı da tanıyorlar, stop. İngiltere'deki çıkarlarımız üzerinde yoğun çalışmalar yapmanı istiyoruz, stop. İsviçre'deki rakiplerimize yenilmemeye çalış, stop. İşten uzak dur, stop. Elimize hiçbir şey geçemeyecek, stop. J. Hammer Wimbledon, New York. Canfield ince sigarlardan birini yakarak telgrafı uzatmış olduğu bacaklarının arasına koydu. Hammer Reynolds'ın önemli durumlarda yardımcılarına gönderdiği mesajlarda kullandığı kod adıydı. Demek ki Rowling'ler Boothroyd'un karısının annesi ve babası öldürülmüşlerdi. Kaza değildi bu. Ve Reynolds, Elizabeth Scarlatti'nin hayatından endişe duyuyordu. Washington'la İngiliz hükümeti arasında hiçbir masraftan kaçınılmadan bir anlaşma yapılmıştı. İngilizlerin İsveç tahvillerinden haberleri vardı. Reynolds, Zürih'teki adamların kim olduğunu belirtmemişti. Yalnız üç önemli İngiliz'in listede olduğunu ima ediyordu. Canfield adamların isimlerini hatırlamaya çalıştı. Masterson, Leacock ve Innes Bowen. Hammer, Elizabeth'in korunmasını ve Canfield'ın İsviçre'den uzak durmasını istiyordu özet olarak. 19. ayrımın sonu. Sayfa 220.